Ayrım 12. Dersim dile geldi. Celal Yıldız, sayfa 111. O gece Yahudi madam rahat uyuyamadı. Eğitimin, özellikle askeri eğitimin ne işe yaradığını, insanları ne hale getirdiğini düşündü. Eğitim görmüş siyasilerin, eğitim görmüş subayların bu vahşete engel olamamasına şaşırdı. Sivil insanlara, kadınlara, çocuklara kurşun atanların kahramanlıkla, erdemle ilişkisinin bulunmadığını, elindeki esirlere, tutuklulara işkence ve zulüm yapanların dünyanın hiçbir ülkesinde onurlu sayılmaması gerektiğini, eli kolu bağlı tutuklulara işkence ve zulüm yapanların, kötülük yapanların kendi onurlarını da yitirdiklerini düşündü. O gece sabaha kadar şan, şeref, kahramanlık, onur, erdem, soylu duygular üzerine yorumlar yaptı. Yazmaya karar verdiği bu minik kızın dramatik hayatını, romanını sabaha kadar kurguladı. Hikayeyi anlatmaya başladığı günden beri Selvi'nin sanki içi ferahlıyordu. Çünkü o Dersimlilerin çektiği acıları anlatırken insanlık adına yüce bir görev yaptığına inanıyordu. Aynı gece sabaha kadar diğer 5 bayanın aklından bu 2 kardeş hiç çıkmadı. 5 anne de sanki kendi küçük yavruları savaş ortasında kalmış gibi hep kötü olayları düşündü. Tüm gece yataklarında bir o yana bir bu yana kımıldadılar. Kaoslardan, sıkıntılardan dolayı vücutlarını soğuk soğuk terler bastı. Acaba bu 2 öksüz kardeş, bu 2 dağ çiçeği, bu 2 tomurcuk gül yok olup gidecek miydi? Yoksa yaşayacak mıydı? Babasına ulaşacaklar mıydı? Tüm gece bu duygulardan arınmak imkansızdı. Hafta bitene kadar fabrikada, evde, sokakta bayanların kafalarında bu sorular dolandı. Cumartesi günü işten çıkarken o akşam Konyalı Fatma'nın evinde buluşmaya karar verdiler. Öğleden sonra boş oldukları için hepsi de aynı gün tam saat 3'te punkli, yani tam aynı anda Fatma'nın evine geldiler. Evin içi köylü kızının çeyizi gibi rengarenkti. Perdeleri bile allı morluydu. Fatma akşam yemeği için misafirlerine mantı yapmıştı. O mantının en hakikisini, en lezzetlisini kendisinin yaptığına inanırdı. Kayserililer bile benim gibi lezzetli mantı yapamaz derdi o. Bayanların karnı toktu, mantı akşama yenilecekti. Fatma çayı önceden demlemişti. Bülbül yuvası kadar küçük ve ince belli bardaklardaki çaylar masaya getirildi. Çaylar içilmeye başlanınca Selvi'ye göz attım adam. Bu göz işareti haydi başla anlamına geliyordu. Zamanı başka konulara harcamak istemiyordu. Yine unutmuşum, nerede kalmıştım diye sordu Selvi. Sen de nerede kaldığını hep unutuyorsun dedim adam. En son Musa'nın boz elbiseli cinleri 2 kardeşi su içerken yakalamıştı diye hatırlattı. Selvi, gaddar çavuşun emrindeki askerler donup kalan, şok olan çocukları ite kaka yerden kaldırmışlar. Bu zalim çavuş öyle bir havaya girmiş, öyle bir kahramanlık taslamış ki sanki silahlı düşman askerlerini esir almış. Oysa yakaladıkları 2 küçük çocukmuş. Ama esas kabahat bu cahillere her yetkiyi verenlerde, bu gibilerin eline deli sopası verenlerde. Çocukları ite kaka patikaya çıkaran çavuş, eşkıya piçleri, sizin yüzünüzden biz de aç kaldık. Siz komutana dua edin, yakalanan silahsızları hemen öldürmeyin. Önce sorgulayıp dağdakiler hakkında bilgi alalım diye emir göndermeseydi komutanımız, ben sizin ananızı çoktan bellerdim. Hemen Tahtalıköy'e postalardım, sizinle uğraşmazdım demiş. Çocuklar lal olmuşlar, dilleri tutulmuş, çocuklar ecel teri döküyormuş. Çavuşun hemen öldürmeyin sözlerini anlamış gibi çavuş önce haydi yürüyün demiş. Hemen ardından aklına çok önemli bir şey gelmiş gibi çocuklara dönmüş. Bir dakika, siz ikiniz kardeş misiniz değil mi? Peki babanızın adı nedir? Babanız hangi mağarada saklanıyor diye sormuş. Küçük kıza fırsat vermeden hemen daha erken davranmış abisi. Biz babamıza Babo derdik, adını hiç kullanmadık ve bilmiyoruz diye cevap vermiş. Ve bacısına gizlice göz kırpıp kendi diliyle babamızı soruyorlar. Babamız ölüdür diye fısıldamış. Askerler yorgun kan ter içinde yürürken dünyası zindana çevrilen küçükler ise bazen ellerini destek yapıp sürünerek ilerliyorlarmış. Yaralı 2 kardeş bir meçhule doğru götürülürken yol ilerledikçe Sarp dağlarda, ormanlarda yakalananlar sürekli bunlara katılıyormuş. Hem askerler hem Dersimliler gittikçe çoğalıyormuş. Getirilenlerin çoğunluğu yine çocuklar ve kadınlarmış. Hepsinin de hali perişanmış. Perişan Dersimliler yol alırken havadan uçaklar gürültüyle uçuyormuş. Dersim dağlarında jandarmalar, süvariler, ikmalciler, cephane ve yemek taşıyan askeri kamyonlar, askeri cipler, aşçılar, sıhhiyeciler, hemşireler, gazeteciler, ihbarcılar, milisler doluymuş. Araba yolu olmayan yerlerde katırlar ve eşekler cephane yiyecek, kap kazan taşıyormuş. Silah sesleri aralıksız devam ediyormuş. Arada bir kulakları sağır eden top sesleri duyuluyormuş. Dağlar karınca gibi asker kaynıyormuş. Dağlarda yakalananlar grup grup getirilmişler, kafile kafile getirilmişler. Dersimli tutsaklar yol ilerledikçe çoğalmışlar, çoğalmışlar, çoğalmışlar. Derin vadiden Kızıldağ'ın askeri toplama kampına doğru götürülen tutsaklara dağların doruklarından bakıldığında uzanan kuyruk akan bir nehre benziyormuş. Akan insan selinin iki yanında da silahlı boz elbiseliler yürüyormuş. Aç, susuz ve perişan halde yürütülen tutsaklar kendi aralarında kendi dımılki diliyle konuşmaya başlamışlar. Aksakallı bir dede, korkmayın artık ölüm yok. Bir asker bana gizli söyledi. Artık silahsız insanları, tutukluları kurşunlamak yasaklanmış. Bizi önce Kızıldağ'daki karakolun yanına, sonra El Aziz'e götürecekler ve trenle batıya sürecekler demiş. Diğeri sakın bu yalan habere inanmayın. Fırsat bulunca kaçın. Bu yalanı daha önce yakalananlara da söylediler. Ama günlerdir tutuklular hep kurşuna dizildi. Bizi de kurşuna dizecekler diye karşı çıkmış. Çok gün görmüş aksakallı dedi. Haberi veren asker doğru söylüyor. Ben adam sarrafıyım. Hakiki sarraf altını sesinden anlar. Ben de doğru sesle sahte sesi, doğru sözle sahte sözü, samimi çehreyle sahte çehreyi çok iyi anlarım. Bana gizli haber veren askerin ses tonuna ve gözlerinin derinliklerine iyice dikkat ettim. Gözleri yalan söylemiyordu. Sakın kaçmayın. Etrafınız silahlarla çevrili. Kaçıp kurtulamazsınız. Vurup öldürürler, size yazık olur demiş. Bu insan seli arasındaki kuşkular, endişeler, korkular hiç son bulmamış. Şiddet ve savaş ortamı insanlarda güven bırakmamış. İnsanlar endişeli ve ürkek olmuşlar. Mert ve mağrur Dersimlilerin dünyada en kızdığı, kabullenemediği şey namus meselesi ve hakaretmiş. Ölümcül olmayan kurşun yaraları iyileşir, unutulabilir. Ama aşağılama ve hakaretlerden dolayı, sunturlu küfürlerden dolayı yüreklerde ruhun derinliklerine açılan yaraların unutulması mümkün değildir. Kafilenin içinde çok az da olsa yakalanan erkekler, delikanlılar da varmış. Eşin, dostun, ailesinin yanında yapılan küfürler özellikle bunların ruhunda yaralar ölümden beter edermiş. Bu duruma isyan eden bir delikanlı ölümü göze alıp bir subayın yanına varmış. Size yalvarıyorum, bizi kurşunlayın, öldürün ama küfür etmeyin demiş. Küfür yiğidin şanına yakışmaz. Lütfen erlerinize söyleyin, emir verin, bize küfretmesinler demiş. Değişen bir şey olmamış. Hakaretler, aşağılamalar, küfürler tutukluların ırza geçme üzerine gevezelikler etmiş. Kafile Kızıldağ'daki askeri kamp yerine varmak için yollarını kaplayan bir orman bölgesinden geçmek zorundaymış. Bu haksızlığa isyan eden bu yiğit delikanlı kafile gür ormanın içinden geçerken kaçıp kurtulmayı planlamaya başlamış. Komşu köylerden önceden tanıdığı dört gence teker teker yaklaşmış. Ormanın içinden geçerken kaçabiliriz. Bir kısmımız kurşunlansa da bir kısmımız kurtulur. Zaten şu anda ölümden beter haldeyiz. Hem kaçmasak zaten bizleri topluca öldürecekler diye Dersimce diliyle tanışların kulaklarına fısıldamış. Bunu duyan gençler denize düşenin çöpe sarıldığı gibi bu umuda sarılmışlar. Kaçış planlarını sadece delikanlıların ve kaçacak kadar güçlü olan erkeklerin kulaklarına Dersimce diliyle fısıldamışlar. Kadınlar ve daha küçük çocuklar zaten kaçamaz, onlara söylemeye gerek yok diye sözleşmişler. Kaçacak durumda olan, tanıyıp güvendikleri her insana kaçma planını duyurmuşlar. Kaçmayı kabul etmeyenler hiçbir şey olmamış gibi davranıp kadınların yanında kalsın demişler. Bu kaçma planını tanıdığı, güvendiği bir genç arkadaşı Hece'nin abisine de duyurmuş. O, ben yaralıyım ama yaralı olmasam bile yaralı küçük bacımı yalnız bırakıp kaçamam. Hızır yardımcınız olsun deyip sessiz kalmış. İki tarafında silahlı askerler bulunan tutsak insan sürüsü tam ormanın ortasında yaralılarla, topallarla, sakatlarla, perperişan durumda inleye inleye ilerlerken delikanlının biri önceden planladıkları ve sözleştikleri gibi sağ taraftaki ormanı eliyle gösterip yüksek sesle ''Kurt sürüsüne bakın'' diye ilk işareti vermiş. Bunun paralı olduğundan habersiz tüm askerlerin, tüm insanların gözleri sağ yöne dönünce kafile içinde kaçmaya kararlı olanlar ''Ya Hızır'' diyerek sol yandaki ormana doğru fırlamışlar. Omuzlardan silahlar inmiş, beşliler mitralyözler çalışmış, kulakları patlatan savaş gürültüsü başlamış, ortalık mahşer gününe dönmüş. Tüm siviller yerlere yatmışlar. Her tehlikeli durumda olduğu gibi yine analar en hızlı reflekslerle çocuklarını, yavrularını, bebelerini kurşunlardan korumak için üzerlerine kapanmışlar. Abisi de küçük Hece'yi kucaklayıp yere kapanmış. Hece kanlı meydandaki gibi hepimizi öldürecekler demiş. Kızcağız her korkulu anda hep kanlı meydandaki kanlı sahneyi, yüzlerce cesedi, kızıl kanları ve kanlar içinde yok olan annesini hatırlıyormuş. Abisi bacım, namlular kaçanlara çevrili, bize ateş etmiyorlar. Korkma inşallah bir şey olmaz gibi sözlerle küçük bacısını teskin etmeye çalışmış. Ama abinin kalbi de korkudan güm güm atıyormuş. Silahlı asker çok olduğu için kaçanların çoğu vurulmuş. Kaç kişinin kaçıp kurtulduğunu, kaç kişinin vurulduğunu tespit etmek imkansızmış. Az önce sağ olan fidan gibi delikanlılar, dalyan gibi delikanlılar birkaç saniye içinde üst üste devrilmiş, ölüler boylu boyuna yerlere uzanmış ve ortalık kızıl kanlara bürünmüş. Fidan gibi delikanlılar o anda yok olup gitmişler. Yere yapışıp kalan siviller, yatık halde yan gözle bakınca vurulup yere düşen gençlerin vücutlarından oluk gibi fışkıran kanları görüyorlarmış. Kaçarken saplanan kurşunlardan dolayı yere düşüp kalan, hareket edemeyen yaralıları süngülemişler jandarmalar. Evlatlarının gözlerinin önünde kurşunlandığını, süngülendiğini gören zavallı anaların yürekleri dağlanmış. Vücutlardan fışkıran kanları görmemek için birçokları gözlerini kapatıyormuş. Kafiledeki analar, bacılar, kardeşler, tüm acılı yürekler, Dersim'in keder ve hüzün dolu ağıtlarıyla inlemeye, ağıt yakmaya başlamışlar. Yine her taraf kan, yine ortalık şıvan, yine göklere yükselen feryat ve figan. Öyle kötü bir zamanmış ki sanki yoksul Dersim halkı keskin kılıç üzerinde yürüyormuş. Kılıcın bir yanında açlık, sefalet, sürünme, diğer yanında kan ve ölüm varmış. Savaşın ateşi Dersim'i öyle sarmış ki bazıları yakılıyor ve kül olup toprağa karışıyor, sağ kalanlar ise sefaletin ateşinde kavruluyormuş. Savaş bölgesindeki tüm insanların hayatı her an tehlikedeymiş. İnsanların zihinleri endişe, korku ve ölüm gibi kelimelerle meşgulmüş. Bu kanlı olay ve ölümlerden sonra komutanın sert emriyle kanlı süngüler tekrar kınlarına sokulmuş. Komutanın marş marş emriyle askerler de esirler de yola koyulmuşlar. Korku ortamında kimse cesetlerine sahip çıkamamış, mezar yapmak bile yasakmış. Analar evlatlarını defnedememişler. Mevtalar açıkta oracıkta güneşin altında kalmış. Dersimliler yüreklerini arkada bırakıp yürümek zorundaymışlar. Gönüller buruk, vücutlar perişan halde süngü zoruyla yürütülmüşler, yürütülmüşler, yürütülmüşler. 5-10 saat sonra Kızıldağ'daki askeri kampa varmışlar. Ormansız düz bir yaylada kurulan bu kampın bir yanında askeri çadırlar varmış. Diğer yandaki yamaçta ise etrafı askerlerle çevrili yoksul Dersimli tutsaklar. Koca kampta sadece bir pınar varmış. Susuzluktan dudakları çatlayan küçük Hece topal bacakla pınardan su içmeye gitmiş. Askerler ise su içmek için pınarın başına daha önceden yığılmışlar. Onlardan biri su içmeye çalışan Hece, "Çekil şuradan, eşkıya fırlaması," demiş. Su için ağlayan çocukları düşünen, çocuklarının sesini duyan yokmuş. Pınardan elleriyle su içen askerin biri ellerini sağlayınca Hece'nin kanlı fistanına su damlaları düşmüş. Yazın kızgın sıcağında susuzluktan içi yangına dönen küçük Hece, diliyle bu fistandaki su damlalarını yalamış. Diğer çocukların, diğer sivillerin durumu da aynı Hece gibiymiş. Ama erginler süngü korkusundan pınara yaklaşmamışlar. Boz elbiseliler ellerindeki mataralarla, taslarla suyu kafalarına diktikçe, zavallı çocuklar onlara bakıp su içer gibi yutkunmuşlar. Boz elbiseliler o kadar çokmuş ki pınarın başı ancak birkaç saat sonra boşalmış. Askerler akşam yemeğine çekilince pınar başını boş gören siviller hepsi birden suya hücum etmişler. Bir yudum su için çocuklar birbirleriyle kavga etmişler. Yaşlı dedeler neneler araya girip sükuneti sağlamış. O gün yarası gittikçe kötüleşen Hece'yi ve abisini akşam yemeğinden sonra hava kararınca ayrı ayrı çadırlarda sorguya almışlar. Onları sorguya alan subay da biraz Dersimce biliyormuş. Olayı anlatan Selvi sorguya almışlar derken sanki kendisi şu anda sorguya alınmış gibi titriyordu. Fatma'nın evinin penceresinden süzülen ışık Selvi'nin çay bardağına vurup yansıyordu. Bardak bir ayna gibi parlıyordu. Parlayan bardak kadınların dikkatini çekti. Askerler de çok zor durumdaymış, onların da imkanları yokmuş diyen Betül'ü duymazlıktan gelen Selvi, öksürüp boğazını temizlemek istedi ama gıcıktan kurtulmayı başaramadı. Selvi hem gıcığa tutulmuştu hem de depreşen duygularına gem vuramıyordu. Gözlerinden yaş damlaları aktı yine Selvi'nin. Onun konuşmaya devam edemeyeceğini anlayan adam, ''Benim karnım zil çalıyor, poz, yani mola verelim, Fatma'nın çok övdüğü yemeği merak ediyorum.'' dedi. Bayanlar hepsi birlikte 3 dakikada masayı donattılar. Mutfakta hazır ve sıcak bekletilen mantıyı geniş bir leğenle masanın ortasına indirdi Fatma. Küçük tavada hazırlanmış sıcak sarımsaklı salçalı tereyağını yoğurtlu mantının üstüne dolandırarak döktü. Leğenin içinde gül gibi renkler oluştu. Herkes kendi tabağına istediği kadar mantı dolduruyor, evindeymiş gibi hareket ediyordu. Gerçekten de mantı yemeği Fatma'nın övdüğü kadar lezzetli olmuştu. Bayanlar hım hım diye diye mantıyı silip süpürdüler, zırnık bırakmadılar. Yemeği beğenilen Fatma ise hem böbürleniyor hem de çok hoşnuttu. Zaten Anadolu insanı misafirlerine ziyafet çekmekten her zaman zevk alır. Bu Anadolu'ya belki de tüm Orta Doğu'ya ait güzel bir gelenektir. Yemekten sonra ev sahibi Fatma mutfakta çay demlemeye gitti. Diğerleri Fatma'nın gelmesini beklemeden Selvi'ye kaldığımız yerden devam edelim dediler. Yemek molasıyla kendini toparlayan Selvi, biraz Dersimce bilen subayda kalmıştık dedi ve devam etti. Bu subay önce yaralı küçük Hece'yi incelemiş, onun haline üzülür gibi davranmış. Gülümseyen tatlı bakışlarla ve Hece'nin konuştuğu dille sorulara başlamış. Her soruya doğru cevap verirse onu doktora göndereceğini ve bu ağrılardan kurtulacağını ilk başta belirtmiş. O kötü ve ağır şartlarda yaralılara bakmak için doktor bile varmış diye söze karışan Betül'e kimse cevap vermedi. Selvi de hikayeyi bitirmek için konudan ayrılmadı. Subay, çenami name toçiko, kızım ismin ne? O da Hece'dir demiş. Dersimce konuşmaya devam etmişler. Dedenin ismi ne? Civekeş, ama dedemi senin arkadaşların mahpusa attılar. Babanın ismi ne? Bavo. Bavo baba demektir. Babanın adı ne? Biz Bavo derdik, başka ismi yok. Çenami? Yani kızım, doğruyu söylersen hem sana altın vereceğim hem de yaralarına merhem sürdürüp seni acılardan kurtaracağım demiş ve sarı altını Hece'nin eline vermiş. Altını yere atmış küçük Hece. Biz babamıza Bavo derdik, başka ismi yoktu diye tekrar etmiş. Peki, Bavo şimdi nerede, hangi dağda, hangi mağarada? Kanlı meydanda babamızı, anamızı, tüm akrabalarımızı öldürdüler. Biz ölülerin altında kalmıştık. Biz abimle ikimiz kimsesiz kaldık diye cevap vermiş. Son günlerde Bavo'yu hiç gördün mü? Hayır, görmedim. Bu sorgu subayı çocukların babasının Laç Deresi'nde sağ olduğunu biliyormuş. Belki orayı terk etmiş diye çocukların ağzını yokluyormuş. Hece ise daha önce abisiyle ilk yakalandıkları yerde çavuşa verdiği cevapları tekrarlamış. Aynı anda diğer tarafta abisi ifade veriyormuş. İki kardeş daha önce çavuşun sorularına verilen cümleleri, yani aynı cevabı tekrar edince subay çocukların doğru konuştuğuna inanmış. Çocuklar belki de babalarının öldürüldüğünü sanıyorlar diye düşünmüş. Günlerdir süren şiddetli çatışmalara rağmen Hece'nin babasının bulunduğu Laç Deresi'ne giremiyorlarmış askerler. Derenin doğal yapısı yalçın kayaları sığınma ve savunma için en iyi kaleden daha yüksek, daha uygun, daha sağlammış. Babasının öldüğü konusunda kuşku duymaya başlamış bu iki kardeş, çünkü her gün binlerce Dersimli vuruluyormuş. Sorgudan sonra Hece ve abisi Sıhhiye çadırında tedavi edilmiş. Hece'nin yarasındaki kurtları temizleyip ilaçlar sürüp saran Sıhhiye memuru, ''Bu küçüğün yara bölümünde kemikleri görülüyor, yine de bu yarayla günlerce yol yürümüş. Bu kızcağız bu acılara nasıl dayanabilmiş, insanın aklı almıyor.'' diye kendi kendine mırıldanmış. Sıhhiye çadırında sargısı yapılanlar dışarıda yatmak zorundaymış. Yaralılar ve hastalar için dahi yatak falan yokmuş. Sadece tedavi için basit ve küçük bir sıhhiye çadırı varmış. O gece orada omuzları bol rütbeli veya çocuk gözüyle omuzları çok süslü bir komutan varmış. Bazı Dersimli siviller de onu görmüşler. Bazıları onun Fevzi Çakmakbaşı olduğunu söylemişler. Gazetedeki resmine benziyordu demişler. Toplu katliamları durdurmak için buraya geldiği, artık tutukluların kurşuna dizilmeyeceği gibi fısıltılar topluluğa yayılmış. Bu söylenenlere inananlar, eyvah, yolda delikanlılar kaçmasaydı ölmeyeceklerdi diye konuşmuşlar. Onlara kaçın diyenler, kaçma işini planlayanlar yanlış yaptılar ve gençlerin ölmesine sebep oldular. Hepsine yazık oldu demişler. Korku, endişe ve güvensizliğin tüm bölgeye hakim olduğu en ağır savaş şartlarında yanlış ile doğruyu ayırt etmek çok zormuş. Halsiz, yorgun ve bitkin düşen insanlar birbirleriyle dertleşirken eli kınalı bir gelin küçük kızın abisine yaklaşmış. Dersimce diliyle kulağına fısıldamış. Açlık bizleri mahvetti, tanınmaz hale geldik. Ama ben seni sesinden tanıdım. Sen bizim köylü Kemer Ağa'nın oğlu Kazım'sın. Ben Laç Deresi'nde babangilin yanındaydım. Ben oradayken Laç Deresi'nde sürekli çatışmalar oluyordu. Baban ile amcan halka hep moral veriyordu. İkisi de çok yiğitti, çok cesurdu. Yiyecek kalmayınca dağdaki silahşörler bir gece yarısı kadın ve çocukları akrabalarının yanlarına dağıttılar. Ben de sürgün edilmeyen bir köye kardeşlerimin yanına indim. O köye baskın yapan askerler bizleri toplayıp buraya getirdiler demiş. Kazım kendi köylerinden olan bir insana rastladığı için çok heyecanlanmış o an. Babasının sağ olduğunu duyunca sevinçten gözleri ışıldamış. Hemen yanında duran küçük bacısının kulağına eğilmiş en kısık bir sesle ''Tatlı bacım, yeni haber aldım. Babamız sağdır, babamız dağdadır.'' demiş. Bu geline dağdakilerle ilgili merak dolu sorular yöneltmiş iki kardeş. Gelin hiçbir soruya cevap vermemiş. ''Hele acele etmeyin, dikkatli davranmak zorundayız. Yerin kulağı var. Uygun bir zamanda size olup bitenleri genişçe anlatırım.'' demiş. O kampta her gün sabah güneşi ortalığı ısıtmaya başlayınca etrafı askerle çevrili zavallı tutsakların her biri ayrı bir köşeye büzülmüş. Tanışları, samimi dostları olanlar bir araya gelip gizli gizli dertleşirlermiş. İki kardeş de bir köşede yalnız oturan gelinin yanına sokulmuşlar. Bu geline dağdakilerin durumunu anlatması için ısrar etmişler. İki yaralı ceylan yavrusunun ısrarlarına dayanamamış bu taze gelin ve dağda yaşadıklarını anlatmaya başlamış. ''Ben Laç Deresi'nde babangilin yanında günlerce mağaralarda kaldım.'' diye söze girmiş ve iki kardeş babasının dağdaki hayatını can kulağıyla dinlemeye koyulmuşlar. ''Onlara ekmek pişirdim. Benim kocam da hala babangilin yanındadır. İkinizi de annenlerle birlikte o kanlı meydanda öldü sanıyor baban. İkinizin sağ olduğunu duysa baban sevinçten kuşlar gibi havaya uçar ve gelip buradan sizi bir kartal gibi alır kaçar.'' diye devam ederken minik kız araya girmiş. Sanki yanına sokulduğu bu gelin kendi annesiymiş gibi, sanki bu gelin onun bütün dertlerine derman olacakmış gibi derdini dökmeye başlamış. Biz kanlı meydanda kurşunlarla yaralandık ve yere yığılan cesetlerin altında saatlerce ölü gibi sessiz sedasız kaldık. Gece karanlık çökünce abimle buluştuk, ormanlara kaçtık. Günlerce ormanlar içinde aç susuz dolaştık. Koyu karanlık ormanlarda çok korktuk. Kanlı meydanda bizden başka kurtulan birkaç yaralı daha vardı. Ne olduklarını bilmiyoruz. Biraz sonra askerler yine yakaladılar ve buraya getirdiler. Ne olursun çabuk babamgile haber ulaştır. Bizim sağ olduğumuzu bilsin demiş. Dert insanı söyletir. Bu küçük kızı dertli bülbüle çevirmiş dertler. Kara haber çabuk yayılır. O kanlı meydanda binlerce insanın, kadının, çocuğun, kundaktaki masum bebeklerin kurşunlanması dalga dalga Dersim'in dağlarına kadar yayıldı demiş gelin. Hafiyeler, ajanlar, milisler haberleri köylülere anlattılar. Acılı dostlar ve samimi dostlar ise haberleri dağdakilere ulaştırdılar. Kanlı meydandaki, bu söylemi küçük kızdan öğrenmişti, kanlı olayı ikinci gün babangiller duydular. O meydanda tutsakların hepsinin öldüğünü sanıyor babangil. Sizin hayatta olduğunuzu bilmiyorlar. Dağlardaki mağara ve ormanlarda bulunan tüm Dersimliler kanlı meydanda kurşuna dizen akrabalarının yardımına ulaşamadıkları için çok üzüldüler ama çaresizdiler. Aynı akşam mağarada Ozan İbis, Yivise Seyhali bu kanlı olay üzerine, bu vahşet üzerine bülbül gibi yanık sesiyle ağıtlar yaktı. Kurşunlanan anne baba acısı, evlat sevgili ve bebek acısı yiğitlerin yüreğini dağlamıştı. İnsanlar kara yaslara bürünmüştü. Sazın yanık tellerine dokundu halk uzanı, mağara inledi. Dalyan gibi yiğitlerin gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Özü sözü doğru, çok dobra konuşan bir beyaz sakallı dede o anma gününde ''Bıra bıra'' dedi, ''Ero ero'' dedi, ''Ağlamak fayda vermez'' dedi. ''Vuranları belli olmasaydı ben de üzüntüden kahrolurdum. Vuran da belli, vurduran bellidir.'' Bu can tende, bu martin bende oldukça ben Dersim'in tomurcuk güllerinin kanını yerde koymam dedi. Aksakallı sanki bir halk ordusunun komutanıymış gibi güven veren bir ses tonuyla konuştu. ve kelamını şu iki cümleyle noktaladı. Siz ağladıkça canımıza kastedenler, evimize ateş salanlar, yüreğimizi dağlayanlar sevinir. Ağlamayı bırakın, birlikte ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı konuşalım dedi. Akrabalarının, eşlerinin, evlatlarının acılarıyla günlerce kıvranıp durdular dağdaki yiğitler. Dünyaları zindana dönmüştü. Ozan İbis'in çalıp söylediği kahramanlık türküleri dağdakilerin ruhuna hakim oldu. İnsanları birbirine kenetledi çekilen acılar, yaralı aslanlar gibi saldırıya hazırlandılar. Kanlı meydandaki vahşetten, Kırım'dan sonra askerler Laç Deresi'ne de işgal etmeye karar vermiş. Askerlerin saldırıya geçeceğinden dağdakilerin haberi yoktu. Ama Laç Deresi'nin Dersim'in en sağlam üç doğal kalesinden, en sağlam üç kalbinden biri olduğunu, yıllarca bu kaleye hiçbir yabancı gücün giremediğini, tarihi deneylerle biliyordu Deman aşireti. Muhbirlerden sayımızın azlığını öğrenen ama bu bölgedeki sarp araziyi hiç tanımayan acemi komutan, sabah erkenden askerlerini vadi kısmındaki meşelerin içinden ileri sürdü. Laç Deresi'ni işgal edeceğine inandı. Kendisi uzakta duruyor, erleri ölüme sürüyordu. Bizimkilerde pusula yani dürbün vardı. Nöbetçiler devamlı vadiyi gözetliyorlardı. Saklandıkları yerden vadide sürünen yılanı, uçan her kuşu görebiliyorlardı. Miğferlerine, elbiselerine yeşil yapraklar takıp gizlediğini sanan askerleri pusulayla seyrediyordu bizimkiler. Komutanlar maddi güce, sayılara göre düşünüyorlardı. Ormanların içinde büyüyen özgür insanların üstün kabiliyetini, ruhsal gücünü ve uçurumlarla çevrili bölgenin yapısını hesaplamıyorlardı. Mağaralardaki silahşörlerimiz 25 kişi kadardı. Birinci gün sadece 18 silah yani martin veya beşli vardı. Yani bazı yiğitlere silah kalmıyordu. Ama dağlarıyla Laç Deresi'nin doğal kalesiyle birleşmişti bizimkiler. Kurşun geçmez kayaların en sağlam doğal mevzilerin arkasında sipere yatmıştı. Araziyi karış karış tanıyordu ve hepsi de keskin nişancıydı. 500 metreden yumurtayı vurabilir, hiçbir kurşunu boşa atmazdı silahşörler. Silahsız erkekler ve kadınlar ise daha önce hazırlanmış olan kocaman taş yığınlarını yuvarlamakla ve mermi taşımakla görevliydiler. 12. ayrımın sonu. Sayfa 122.